Ayrım 36.
Cephenin haber kaynağı İstanbul'du. İstanbul'dan gelen haberlere göre Yunan cephesinde maddi manevi her şey yerindeydi. Genelkurmay'ın Rus kaymakamlarından öğrendiğine göre Yunan başkomutanı Hacı Anesti ordunun Anadolu ortasında durumunu kötü buluyordu. Menemen boğazındaki Milne hattına çekilmeli, Trakya'daki birliklerle İstanbul işgal edilerek Ankara üzerine baskı yapılmalıydı. Fransızlar İstanbul'un işgali fikrini reddetmişlerdi. Mustafa Kemal'e göre saldırının sırasıydı. İçişleri Bakanı'na göre Karadeniz kıyılarından Ankara çevresine kadar hemen her bölgede güvenlik bozuktur. Gelir Mustafa Kemal'e raporları okur. Daha geçen gün İnebolu'dan gelen kamyon yolcuları Ankara'nın 15 kilometre ötesinde soyulmuşlardır. Milli Savunma Bakanı'na göre günün birinde herhangi bir hareket emri verilecek olsa ordunun yürümek için pabucu yoktur, silah kayışı yoktur. Bunları edinmek için hemen hiç olmazsa 600 bin lira lazımdır. Maliye vekiline göre kasada 10 para kalmamıştır. Yakınlarda vergi toplamak da imkansızdır. Meclisteki muhaliflerine göre milletvekilleri aldatılmaktadır. Çünkü o da biliyor ki ordu yürüyemez. Hindistan'dan Mustafa Kemal'e gelen bir para vardı. Mustafa Kemal son ihtiyaçların karşılanması için bu parayı hükümet emrine verdi. Şimdi saldırıya geçilmek için son kararları almak sırasıydı. Yanına Genelkurmay Başkanı'nı alarak Garp Cephesi karargahına hareket etti. Ordu komutanlarından biri Yakup Şevki Paşa'ydı. İkinci ordu komutanı Ali İhsan Paşa, cephe komutanına karşı entrikacı davranışlarından ve ordu içinde bölücülük yaptığından geri alınmıştı. Yerini Ali Fuat Paşa'ya teklif etmiş, ben cephe komutanlığı yaptım diye reddetmişti. Refet Paşa'ya teklif etmiş, önemli bir şey mi olacak? Evet olacak, ben sanmıyorum, olacağı zaman düşünürüm demişti. Ordu komutanlığını Nurettin Paşa'ya verdi. Çay'da toplanılmıştı. Fevzi Çakmak saldırı planını açıklamıştır. İsmet Paşa saldırıya karşıdır. Yakup Şevki Paşa milletin varını yoğunu zar gibi atmanın tarihçe cinayet sayılacağını söyler. Mustafa Kemal, milletin varı yoğu bundan mı ibarettir paşam? Evet. O halde kesin sonucu bununla almak zorundayız. Kolordu komutanı Kemalettin Sami Paşa, bizim geri teşkilatının düşmanı 20 kilometreden fazla kovalayamayacağını söyler. Mustafa Kemal, bizim geri teşkilatımız düşmanı 20 kilometreden fazla kovalayamaz mı? Hayır paşam. Demek düşmanı 20 kilometre içinde yok etmek zorundayız. İkinci ordu komutanı Nurettin Paşa ise henüz cepheye yeni geldiğinden bir fikri olmadığı cevabını verir. Bu arada belki ikisi arasındaki bir tertip eseri olarak Fevzi Paşa, madem ki ordunun bana güveni yok ben çekiliyorum diye istifasını verir. Mustafa Kemal de Genelkurmay Başkanı çekildiğine göre kendisinin de komutanlık görevinde kalamayacağını bildirir. Telaşa düşen İsmet Paşa, efendim bize fikrimizi sordunuz, söyledik. Yoksa hepimiz emrinizdeyiz. Ne yolda isterseniz öyle hareket ederiz der. Saldırıya karar verilmiştir. Atatürk Ankara'da vekiller heyetini toplayarak saldırı kararına onları da kattı. Yunanlıların cephede 120 bin, geride 30 bin askerleri vardı. Bizim ordu 105 bin kişi. Topçumuz Yunan'ınkinden eksik, süvarimiz daha fazlaydı. 24 Ağustos sabahı Ankara'dan hareket etti. Afyon güneyindeki Şuhut kasabasında geceyi geçirdi. 25-26 gecesi Kocatepe'nin hemen güneyindeki dere içine başkomutanlık karargahına geldi. Şafak'la beraber saldırı emrini verdi. Ankara'dan hareket edeceği günün akşamını Keçiören'de yakın adamlarıyla geçirmişti. Ayrıldığı zaman bir hayli yorgundu. Yanındakilere, taarruz haberini alınca hesap ediniz. 15. günü İzmir'deyiz demişti. Acaba içkinin tesiri miydi? Arkasından hafifçe gülüştüler bile. İzmir'den dönüşünde karşılayıcılar arasında o gece beraber bulunduklarından bir ikisini görünce bir gün yanılmışım dedi. Ama kusur bende değil düşmanda. İzmir'e taarruzun 14. günü girmişti. Cepheye geldiği zaman raporları dinledi. Kıtalar yerlerine varmışlardı. Sordu. Düşmanda bir sezinti var mı? Aldığımız raporlara göre henüz yok. Baskın muvaffak olmuştur dedi. Ve meşhur Fransız generalinin kelimesi gibi yazıya geçemeyecek bir söz savurdu. Kocatepe'de bir ağır düşüncenin ebedi heykelini andıran fotoğrafını göz önüne getiriyor musunuz? Mustafa Kemal 26 Ağustos sabahı orduyu saldırıya sürmüştür. Başlarını ateşe, taşa ve çeliğe çarpa çarpa kan köpüren Türk kahramanlığının düşünen, arayan, bulan, gösteren, bazen bir evet ile bir hayırına vatan talihi bağlanan başıdır o. Akıp giden sular gibi boşanıp giden milli kaderler böyle bir set bulursa durur. Bu milli kahraman denen adamdır. Dağın eteklerinde dövüşen halk ve tepenin üstündeki zafer yaratıcısı, o sabah ikisi birbirine ne kadar layıktılar. Fakat taarruz sökmeliydi. Arkasından bütün şafaklar sökecek. Mustafa Kemal bu anlarında sert, yalçın, kalbi ve siniri aransa bulunmaz bir iradeden ibarettir. Tam zamanında emrini yerine getiremediği için pek sevdiği bir tümen kumandanı intihar eder. Mustafa Kemal vah vah demez. Ağzından ağır bir kelime çıkar. Boşuna da ölmüştür. Çünkü biraz sonra tümeni vazifesini yapmıştır. Canına kıymak, velev onun uğruna canına kıymak. Ne çıkar bundan? Mustafa Kemal kendisine verdiği söz uğruna ölen bu sevgili arkadaşının kanlar içindeki hayaletini görmek, yazık oldu çocuğa demek için bile şafakların ötesindeki bir günü bekleyecektir. Uşak'ta esir başkomutan Trikopis'le General Deniz'i karşısına getirdikleri zaman kendisi de bu kadar kolay ve çabuk zaferin merakı içindeydi. Onları dostça yanına aldı ve meslektaşça konuştu. General bir ucu Afyonkarahisar'da, öbür ucu Kütahya'da bulunan bir Türk ilerleyişinin bir anda kesinleşerek hızla daraldığını, etraflarını gitgide üçgenlemesine kapladığını ve sonunda kendilerini bir dağın eteğine doğru sürdüğünü söyledi. Böyle bir şeyin olacağını anlamadınız mı? Trikopis, taarruzunun son dakikaya kadar iyi gizlenebilmiş olduğunu itiraf etti. Kendisinin yüksek yaylada tedbirler alınmaksızın barınılamayacağını, yüksek makamlara anlatamadığını söyledi. Ordularını kuşatan üçgen darala darala öyle bir kerteye gelmişti ki bir yamacın eteğine dalmışlardı. O zamana kadar toplarımızı az çok kullanarak geri çekiliyorduk. Fakat sırtımız o yamaca dayatıldıktan sonra kıpırdamaklığımıza imkan kalmamıştı. O sırada işleyemez bir darlığa geldik. Ancak ellerimizdeki tüfekleri kullanabiliyorduk. Sonunda bir an geldi ki tüfeklerin bile işleyemediği bir darlığa düşürüldük. Süngüler parlamaya başladı. Arkamız, önümüz, her yanımız süngü. Böylece artık iş bitmişti. Atımı bile bulamıyordum. Yaya olarak ormanlar içine düştük. Sonra sordu. Siz bu harbi nereden idare ediyordunuz? İşte tam o süngülerin parladığını söylediğiniz yerde askerlerin yanındaydım. Harp böyle kazanılır. Yoksa 550 kilometre uzakta, durum gözle görülüp hüküm verilmeksizin, bir harita üzerinde pergelle ölçülerek yattan idare edilmez dedi. Sakarya'da 3.282 ölü ve 13.618 yaralı vermiştik. Büyük saldırı harbi bize 2.542 ölü ve 9.977 yaralıya mal olmuştur. Bu zafer millet meclisine, hükümete, ordu komutanlarına rağmen başkomutan Mustafa Kemal tarafından kazanılmıştır. Bu tarihi günlere bir de İstanbul'dan bakalım. Gazeteye geldiğim vakit Anadolu'nun birdenbire kapandığını söylediler. İstanbul ve Türkiye'nin işgal altındaki köyleriyle memleketin öbür kısmı arasında hiçbir temas yapmaya imkan yoktu. Aradan 30 yıl geçti. O sabahki heyecanımın şimdi bile gönlümü ürperttiğini duyuyorum. Acaba Yunanlılar mı taarruza geçtiler? Belki de bizimkiler. Tarihte hiçbir perde bu kadar ağır bir kader sırrı üstüne inmemiştir. Ne Rumca ve Ermenice gazetelerde, ne İngiliz veya Fransız ağzı konuşanların sözlerinde merak giderici bir yayıntı bile yoktu. Canım biz taarruz edebilir miyiz? Daha geçenlerde Fethi Bey mütareke aramak için Londra'ya gitti. Ummam ki böyle bir delilik yapalım. İhtimal ne cepheyi ve ne de cephe gerisini tutamaz hale geldikleri için bir son çare aramışlardır. Hepimiz Mustafa Kemal'in askerlik dehasına inanırdık. Onun her şeyi vara olduğu kadar yoka da çevirecek bir zar atmayacağını biliyorduk. Fakat nasıl haber almalıydı? Bütün günümüz adeta merak sancısı içinde geçti. Yalnız yemekten değil düşünmekten kesilmiştik. Zırhlılarıyla, tümenleri ve alaylarıyla Birinci Dünya Harbi düşmanlarının zaferi hala İstanbul'un sularında ve sokaklarındaydı. Bir tek umut bir avuç askerde ve Mustafa Kemal denen bir isimdedir. Kapkara perdenin arkasında yalnız onların yaklaşıp uzaklaşan hayaletlerini sezinliyoruz. Nihayet Rumca gazetelerde ilk rivayetler çıktı, biz taarruza geçmiştik ve başımızı Yunan ordusunun çelik kayasına boş yere çarpıp duruyorduk. Türk ordusunun bir taarruz savaşına giremeyeceği fikri bizim kuşağımız için değişmez gerçeklerden biriydi. Ordumuzun kahramanlığına bel bağlardık fakat onun ancak dayanma mucizeleri verebileceğini sanırdık. Onun son destanları 1877 harbinde Plevne, 1912 harbinde Edirne, sonra da Çanakkale'ydi. Rumca gazetelerin haberiyle merakımız biraz azalsa bile kaygımız ateş gibi yanıyordu. Zaman geçtikçe umutsuzluğumuz arttı. Havadis duyurmakta Beyoğlu gazeteleriyle yarış eden ve üst üste kasabalar alındığı rivayetlerini uyduran bir Türkçe sürüm gazetesine kızıyorduk. Taarruz sökmüş olsa bir tebliğ verirlerdi. Durduk mu, geriledik mi? Ah hiç olmazsa bir iki kasaba alsak da öyle dursak. Bir iki kasaba alıp durmayı nimet saymaya başlamıştık. Az da olsa bir başarıyı, halk güvenini arttırma yolunda kullanmak kolaydır. Bu bir edebiyat işidir. Fakat ya hiçbir şey yapamadıksa, ya geriledikse? Mustafa Kemal'e kızanlar ağızlarını açmışlardı bile. Akşamüstü gene beynimizin içinde aynı burgu, kalbimizin içinde aynı ağrı Büyükada'ya gidiyordum. Aydınlık, ferah bir Ağustos akşamı. Köpüklü, uyanık ve neşeli bir deniz. Güverte tıka basa dolu. Türkçe konuşmayanlarda birbirinin sözünü kapan bir sevinç var. Sadece bu sevinç bizi yıkmaya yeterdi. Ne olmuştu diye sormaktan korkuyorduk. Bir fena şey vardı. Kimseye bir şey sormaksızın onu zihnimizde hafifletmeye uğraşıyorduk. İhtimal durmuştuk. Belki de bir iki noktada gerilemiştik. Ordu bozulmamışsa bundan ne çıkardı? Yunanlılar da artık bitkin bir halde değil miydiler? Aşağı yukarı bir uzlaşma yapabilirdik. Bu da elbette Sevrantlaşmasından daha iyi olurdu. Fakat içimizdeki sorunun kimseden aramaya cesaret edemediğimiz cevabı kendiliğinden yayılıverdi. Başkomutan Mustafa Kemal Paşa bütün karargahıyla beraber esir olmuş. Keder insanları öldürmez derlerse bu söze inanınız. Kalp denen şeyin ne dayanıklı bir maddeden yapılmış olduğunu ben o akşamüstü Büyükada vapurunun güvertesinde öğrendim. Türkleri Büyükada yat kulübünden kovmuşlardı. Yalnız bir iki sırnaşık yolunu bularak içlerine sokulabilmişlerdi. Bunlar o akşam cezalarını çekmişlerdir. Çünkü kulüpte Mustafa Kemal'in esir olması şerefine kulübün bütün şampanyaları patlıyor ve Türkler de dağıtılan kadehleri içmeye zorlanıyordu. Ada sokakları çoluk çocuğun çığlıklarıyla geçilmez bir hale geldi. Ölümü bir uyku, rahat bir uyku gibi arayarak sabahı ettik. İlk vapurun en görünmez köşesine sığınarak iki büklüm köprüye indik. Bütün Türkleri yas içinde bulacağımı sanıyordum. Meğer ne kadar soysuzluğa uğramışız. Acaba sokaktakilerin hepsi şu veya bu muhipler cemiyeti üyeleri miydi? Bizimkiler utançlarından evlerinde mi kalmışlardı? Bu gülüşler, bu çırpınışlar, bu el sıkışlar neydi? Meğer bütün karargahı ile başkomutan Mustafa Kemal değil, Yunan başkomutanı Trikopis esir olmuş. Size kalbin ne kadar dayanıklı bir maddeden yapılmış olduğunu yukarıda söylemeseydim burada söylerdim. Bir çocuk gibi sıçramaya başladım. Habere, havadise, telgrafa koşuyorum. Hani dün kızdığımız o sürüm gazetesi yok mu? Meğer resmi tebliğlerin kilometrelerce gerisindeymiş. Yunan ordusunu yok etmişiz ve İzmir'e iniyormuşuz. Ben ömrümde hiçbir edebiyat eserinde ordulara ilk hedeflerinin Akdeniz olduğunu bildiren günlük emri okurken duyduğum zevki duymadım. Bu bütün heyecanların üstünde bir heyecan veren, bütün şiirlerin üstünde bir şiirdi. Ne olmuştuk biliyor musunuz? Kurtulmuştuk. Ah Mustafa Kemal, Mustafa Kemal! Sana ölünceye kadar o günün sevincini ödeyebilmekten başka bir şey düşünmeyeceğim. Konuşmak için dilim, yazmak için kalemim tutuldu. İktam'daki Yakup Kadri'yi aradım, ilk vapurla İzmir'e gitmeyi teklif ettim. Tuhaf şey, İzmir'in alındığı haberi geldiği vakit içimizde artık sevinme gücü kalmamıştı. Gönlümüz uzun ve derin uykuya dalmış gibiydi. Bir hastanın başında günlerce beklemekten sonraki yığılıp kalmaya benzer bir uyku. Hatta daha fazla ağlamalı bir hal. Bir akşam önce şampanya bayramı yapanların yüzlerindeki unutulmaz yası gidip görmek düşüncesinden bile sevinmiyorduk. Nemiz varsa bağımsız bir devlet kurmuşsak, hür vatandaş olmuşsak, şerefli insanlar gibi dolaşıyorsak, yurdumuzu batının, vicdanımızı ve kafamızı doğunun pençesinden kurtarmışsak, şu denizlere bizim diye bakıyor, bu topraklarda ana bağrının sıcağını duyuyorsak, belki nefes alıyorsak hepsini, her şeyi 30 Ağustos zaferine borçluyuz. Akşamın ilk sayfası için koskoca bir klişe hazırlamıştık. Elhamdülillah İzmir'e kavuştuk. Kapıları açmanın imkanı mı var? Gazeteyi pencereden akıtıyorduk. Alan yüzüne gözüne sürüyordu. Galata rıhtımı üzerinde kamçısıyla selam marşını susturan beyaz atlı Franche Despre, o korkunç hayal sanki bir operet sahnesinden kalma hoş bir hatıraydı. Doğrusu daha fazla Dolmabahçe'ye gidip Vahdettin'i görmek istiyordum. İçimdeki tek zulüm hevesi buydu. Vahdettin'i göremedim. Fakat sonradan ilk meclisten kalma bir dostum, Muhittin Baha, bana bir Ankara hikayesi anlattı. Onlar da sevinçten ne yapacaklarını bilmiyorlarmış. Mecliste bir aralık ellerini yıkamaya gitmiş. Asık suratlı bir milletvekili görmüş. Mustafa Kemal'in muhaliflerinden biri. "Yahu nedir bu halin?" diye sormuş. Öteki dudaklarını sıkarak, "Ne var sanki? Nasıl olsa İzmir'i bize vereceklerdi. Nesini büyütüp duruyorsunuz?" diye çıkışmıştı. Sonra da Yunanlılardan kurtulduk, bakalım Mustafa Kemal'den nasıl kurtulacağız demiş. Evet, muhalifleri ve rakipleri sapsarıydılar. Ah, bir kurşun, son Yunan kurşunu Mustafa Kemal'in göğsüne saplanamaz mıydı? Doğu böyledir dostlarım, doğuda kin kolayca hiyanete kadar götürür. O gün sapsarı kesilenler veya onların kinini güdenler, şimdi bile o günün hatırasını söndürmeye uğraşmakta değil midirler? Doğu kini, vicdanları saran bu kanser, kanserlerin en habis soyu. O umulmaz günleri daha fazla canlandırmak için size gündelik notlarımdan bir özet sunuyorum. 24 Ağustos. Gazeteler Fethi Bey'in Londra'daki şerait ve teklifatından bahsetmektedir. Liefeld Ajansı'nın bir tebliğine göre Lloyd George Mart teklifleri reddedildiği takdirde bu tekliflerin istikbal için ken lem yekun addedileceğini Türklere bildirecektir. Akşam gazetesinin bir başlığı. Konferansa ne zaman davet edileceğiz? 25 Ağustos. Venedik'te akdedilecek konferans hakkında henüz hiçbir tebliğ olmamıştır. İngiliz sansürü tarafından bazı şartları silinen bir havadise göre konferansa aynı zamanda Ankara hükümeti ve Baba Ali davet edilecektir. Baba Ali delegelerine ya İzzet veya Tevfik Paşa riyaset edecektir. 26 Ağustos. Her gün olduğu gibi gazetede çalışıyoruz. Henüz Çatalca üstüne yürüyen Yunan tümenlerinden kaygı içindeyiz. Bir rivayete göre eğer biz son teklifleri reddedersek Yunanlılar İstanbul'u alacaklar. Bütün umut Fransız işgal ordusunun dayatışına bağlıdır. Henüz saray, Baba Ali ve hepsinin üstünde Kroker Oteli'nin saltanatı var. Dipnot, İngiliz karargahı. Rum ve Ermeni sansürlerinden geçirebilmek için yazılarımızı bin dikkatle yazıyoruz. Ankara yolcularından hazırlık ve harp haberleri alıyoruz. Bu haberlere kendilerinin de inandığı yok. Fakat hemen herkesin kafasına şu fikri sabit yerleşiyor. Bu sonbaharda eğer Ankara iyi kötü bir harekette bulunmazsa, kışın Anadolu'yu tutmak mümkün değildir. Ordunun siperler içinde bir kış daha geçirmeye tahammül edeceğinden şüphe ediyoruz. Usanç umumidir. Zafer kelimesi ancak politika edebiyatının ağzında. Selahiyet sahibi zannettiklerimizin hemen hepsi bizim bir taarruz teşebbüsümüzün cinnet olduğu kanaatindedir. Sonra öğrendik ki Ankara'da iç durum daha başka türlü değildi. Zafere iman etmiş olanlar orada da ekalli-i kalil idiler. Ne yapacağız? Hepimizin dilinde bu acı soru var. Saat 11'e geliyor. Arkadaşlarımızdan biri odadan içeri girdi. Yüzünde sır taşıyanda görülen bir acayiplik göze çarpıyor. Size Hilal-i Ahmer'den bir havadis getiriyorum fakat son derece ihtiyat ile yazalım. Doğru çıkmayabilir dedi. Havadis şuydu. Bugün öğleyin şehrimizin Selahiyettar Menabiinde, Kocaeli bölgesinde Türk ordusu tarafından harekat-ı mühimme-i askeriye icrasına başlandığı söylenilmekteydi. Vakit geç olduğundan dolayı bu harekatın bir taarruz mukaddemesi mahiyetinde olup olmadığını tahkik edemedik.